Ayrım 22.
Bu tür eylemler orta sınıfı meydana getiren yavaş ve devamlı Arap göçünün Kudüs'te ve Filistin'in geri kalan bölümünde Arap savunmasına verdiği zararı önleyemiyordu. Suriye, Mısır ve Lübnan hükümetlerine yolladığı 8 Mart tarihli mektubunda Hacı Emin, Filistin'in birçok evladının şehirlerinden kaçıp komşu Arap ülkelerine yerleşme eğiliminde olduklarını belirtiyordu. Arap Yüksek Komitesi bundan böyle izni olmaksızın hiçbir Filistinlinin ülke dışına çıkamayacağı kararını vermişti. Savaşın başından beri bütün ülkeyi terk edenler diye ekliyordu, ulusal çıkar gereğince geri dönmek zorunda bırakılmalıdırlar. Üç hükümetten de hiçbir oturma izninin uzatılmamasını ve komitenin rızasını almadan yeni oturma izni verilmemesini istiyordu. Yine de bu kuralı ilk çiğneyen müftünün yakın çevresi oldu. Kudüs'teki Lübnan Konsolosu Bakanlığı'na yolladığı bir raporda, Mart başında halkın Arap Yüksek Komitesi'ne karşı gitgide artan bir öfke duyduğunu, siyasi şeflerini ülkeden kaçmakla suçladığını bildiriyordu. Yine aynı acılıkla Arap devletleri, hiçbir etkili yardımda bulunmamak, sözlerini tutmamak ve son yıllar boyunca hep boşuna gözdağı vermekle suçlanıyordu. Az rastlanan bir ileri görüşlülükle Lübnan konsolosu şu sonuca varıyordu. Arap devletleri Filistin Araplarına geçerli bir yardımda bulunur ya da onları yatıştırmaya girişirlerse daha iyi ederler. Durum gitgide ciddileşiyor, günlük hayatta bu hissediliyordu. Yahudi öğrenciler Ester'in İran'a göçen Yahudi halkını ölümden kurtarışını kutlayan Purim bayramını sevinçlerinin alışılmış iki aracından yoksun olarak kutladılar. Çatapatlarla mantar tabancaları yasaklanmıştı çünkü. Pek çok aile oturdukları yerin düzenini değiştirmek zorunda kaldı. Çünkü o yıl tabancalar gerçek kurşun atıyordu. Yahudi gazeteci Harry Levin ve mahallesinde oturan herkes yataklarını koridorlara taşıdılar. Sami ve Ambara Halidi adlı Arap karı koca daha emin bir yere sığınmak için yatak odalarını bıraktılar. Kızları Sulafa hüzünle gül bahçesinin kum torbaları altında kayboluşunu seyretti. Artık aynı tepeyi paylaşan babasının Arap koleji ile Yahudilerin tarım okulu arasındaki sınır aşılır gibi değildi. Küçük kız utana sıkıla şalom diyerek kaçan topunu kendisine sık sık atan genç Yahudilerin derin siperler kazmakta olduklarını görüyordu. Babasının öğrencileri gibi ülkelerini yönetmek için eğitilmişlerdi ama savaşmaya mahkumdular. Kısa süre sonra şehirdeki başka bir kuruluş da kapıları kapadı. Haganah'ın kısa süre sonra kendi yerini alacağını öğrenen Max Hesse, yemeğinin güzelliği kadar lokantasının ününün yayılmasına yardım eden Baviera porselenlerini, Mozart bardaklarını ve Vilna gümüşlerini sardı sarmaladı. Böylece Arapların, İngilizlerin ve Yahudilerin özgürce buluşabildikleri son yer de kayboluyordu. Bu kargaşalığın göbeğinde bazı kişiler az rastlanır bir sezgi gücü gösteriyorlardı. Postanede memurluk yapan Dov Zvettels adlı bir Yahudi telefon toplamaya başladı. Sırayla terk edilmiş bir sürü iş yerine dolaştı, bulabildiği bütün telefonları götürdü. Bir gün Yahudi devletinin ihtiyacını gidermek üzere emin bir yere saklanan telefonlarının sayısı kısa sürede PTT'nin stoklarını aştı. Bu tür yağmalamalar posta hizmetlerinin işlemesini kolaylaştırmıyordu. Bir telgraf postaneden alıcının adresine 6 günde ulaşıyordu. Bazı mesajlar ara sıra en alışılmamış yollardan geliyordu. Shalom Dror adlı Yahudi subay hayatının en güzel haberini savaş arabasıyla bir pusuya düşüp hareketsiz kaldığı sıra alıcısından işitti. 1939 yılından beri görmediği annesiyle babası kaçak bir mülteci gemisiyle Hayfa'ya çıkmıştı. Dror yıllar yılı onları Hitler'in ölüm kamplarından kurtarmak ve Filistin'e getirmek için mücadele etmişti. Ne garip diyordu kendi kendine, bu Mart sabahı kutsal toprağa ayak basıyorlar da bana sevmeyi öğrettikleri vatanın toprağında onları karşılayamıyorum. Dror arabasının çevresinde sürüp giden umutsuz çarpışmadan sağ çıkmayacağına emindi. Bu çarpışma Kudüs Yahudilerinin hayatına hakim olan savaşın bir bölümüydü. Yol savaşının. Konvoylarını Kudüs'e ulaştırmak için Haganah'ın ödemek zorunda olduğu bedel gözleri yuvalarından uğratacak ölçülere ulaşıyordu gitgide. Yiyecek maddeleri artık kırıntı haline gelmeye başlamıştı. Şehrin Yahudi kesimini büyük bir korku sarıyordu. Açlık korkusu. Fransa'nın Kudüs Başkonsolosu'nun karısı Sabine Neuville masasına hoşnutluk dolu bir bakış yöneltti. O akşam 28 Kudüs'ü davetinde unutulamayacak bir yemek yiyeceklerdi. Kendinden motifli ve sırma işlemeli güllerle kaplanmış masa örtüsünden limoj porseleni tabaklara ve bakara bardaklara kadar konukları bekleyen masa şark inceliğiyle Fransız zevkinin mükemmel bir karışımıydı. O akşam her tabağın önüne konan kartonlarda da belirtildiği gibi kutsal toprakları kafirlerden kurtarmak için Haçlıları gönderen ülkenin temsilcisi 900 yıl sonra General Allenby'den Türkleri kovmasını isteyen ulus temsilcilerine bir veda yemeği veriyordu. Napolyon'un Akka çıkarmasından, Fransızların Orta Doğu'dan atılması için İngilizlerin yakın geçmişte giriştikleri suç ortaklıklarına dek iki ülke 150 yıldır bölgede üstünlüğü ele geçirmek amacıyla çatışmışlardı. Bir bakıma bu yemek iki tarafın da başarısızlığını ortaya koyuyordu. Artık burada üstünlük üzerinde durdurdukları topraklar için acımasız ama İngilizler ve Fransızlarınkinden çok daha haklı bir savaş veren iki başka ulusa aitti. Bu veda gecesi için Kudüs'ün hiçbir başka köşesi Fransız konsolosluğunun yemek odası kadar duygulandırıcı bir çevre yaratamazdı. Madame Neuville'in konukları geniş pencerelerden Yahudi mahallesi Montefiore'deki eski evlerin damlarını, daha da ötede bin yıl süreyle atalarını kendine çekmiş olan şehrin surlarını görebiliyorlardı. Konuklarına önce güzel bir tavuk suyu sunacak olan Madame Neuville, ardından dülger balığı filatosu, sonra tam İngilizlerin sevdiği türden küçük sebzeler ve perigeon sosuyla sığır eti, en sonunda kaz ciğeri verecekti. René Neuville bu şöleni tamamlamak için büyük ün kazanmasına yol açan en seçkin Alsas ve Bordo şaraplarını mahzeninden özenle seçmişti. Ama gecenin gerçek sürprizi tatlı olacaktı. Yaratıcısı Monsieur Frank, konsolosluğun aşçısı tarafından gömlekli zenci diye adlandırılan krem şanti kaplı çikolatalı bir pasta. Oysa bu usta aşçının Fransa ile hiçbir özel bağı yoktu. Madame Neuville çocuklarının Yahudi dadısı tarafından tanıştırılmıştı. Beyaz aşçı takkesini kafasına geçirmeden önce Monsieur Frank başka bir başlık takmıştı. Alman Afrika Korps subaylarının çelik miğferini. Madame Neuville konuklarına ayrılan yerleri son bir kere gözden geçirdi. Önce Sir Alan Cunningham, sonra Hükümet Genel Sekreteri Sir Henry Gorney, Adalet Bakanı Sir William Fitzgerald, Yüksek Komiser'in iki yaveri, mükemmel Fransızca konuşan iki sevimli genç. İki saate varmadan Kudüs'teki İngilizlerin kaymak tabakası, erkekler smokinleri ve nişanları, kadınlar gece elbiseleriyle, dört nefis gümüş şamların mumlarıyla aydınlanacak bu masanın çevresine toplanacaklardı. Kocasının özel koleksiyonunda bulunan şamdanları görünce Sabine Neuville'in yüzü alaycı bir gülümsemeyle aydınlandı. İngiliz konukları çorbalarını içerken tam karşılarında her şamdanın desteğine kazılı harfi göreceklerdi. Bu nefis ve küçümseyici altın sarısı büyük N harfi şamdanların ilk sahibi Napolyon'a aitti. Neuville'lerin yemek odasından 500 metre kadar ötede Kral Davut Oteli'nin mazgallı kulesinin hemen ardında iki Arap zorlu bir tartışmaya girişmişlerdi. Tartışma konusu işlerinden birinin kıskançlıkla göğsünde sıktığı yarı dolu bir viski şişesiydi. İki adamın yanında bir kamyon duruyordu. İngiliz ordusundan çalınan bu kamyon, Fevzi El Kutup tarafından patlayıcıyla doldurulmuş bir başka taşıttı. Bu kez kamyonun hedefe varması için İngiliz ordusundan kaçan bir askere ihtiyacı olmayacaktı. Bir sürü gönüllü arasından Fransız ordusunun eski onbaşısı ve herkesin Tunuslu diye andığı Kadir Mansur'u seçmişti. Viski şişesi de Tunuslu'nun ücretiydi. Şişeyi boşaltmaya başlayışındaki hızı görüp dehşete kapılan El Kutup, 1000 kilo TNT'yi Abdülkadir'in seçtiği hedef yerine bir Arap köyüne götürmesinden korkuyordu. Ama şoför de inatla şişesini istiyordu. Geri dönersen ağzına bir daha tek damla alkol koymayacağına yemin et dedi sonunda El Kutup. Tunuslu hiç düşünmeden başıyla evet dedi. Şişenin geri kalanını bir dikişle içtikten sonra birden yeni bir istekle bulundu. Geri dönersem sen de bana bir karı bulacağına yemin et. El Kutup ona teminat verdi ve kamyona soktu. Siyon tepesinde mevzilenmiş altı makinelinin koruduğu Tunuslu'nun kamyonu zigzaklar çizerek Gehenne Vadisi'ne indi. Sonra hedefine doğru çıkmaya koyuldu. Hagana nişancıları eski taş evlerin damından Beytüllahim yolunu kurşun yağmuruna tutabileceklerinden Abdülkadir bu mahalleyi seçmişti. Montefiore adlı Yahudi mahallesiydi bu. Madame Neuville'in yemek odası pencerelerinden kiremit damları görülen mahalle. Patlama 30 kadar binayı uçurdu ve Montefiore'de oturanlardan 15 kişiyi öldürdü. Sadece en göz önündeki birkaç evi boşaltıran Haganah'ın ileri görüşlülüğü mahalleyi daha büyük bir felaketten korudu. Gürültü kesildiğinde Madame Neuville yemek odasına koştu. Masanın üstü cam, porselen ve bardak kırıklarıyla kaplanmıştı. Ancak büyük bir rahatlıkla Napolyon'un şamdanlarının ayakta kaldığını gördü. İçini çekti ve dahili telefona doğru yürüdü. ''Sevgilim'' dedi kocasına, ''lütfen konuklarımızı ara, kadınlar kürkleriyle gelsinler, yemek odasında cam kalmadı.'' Harun Ben Cazzi adlı Arap gürültüyle dolu geceyi dinliyordu. Düzenli ama henüz uzak olan motorların uğultusu vadiden yükseliyordu. Adamlarıyla birlikte karanlıkta titreyerek saatlerden beri bu işareti bekliyorlardı. Yahudilerin toplanma yeri Hulda'dan gelen gizli bir mesaj, Yahudilerin Kudüs'e önemli bir konvoy ulaştırmaya çalıştıklarını bildiriyordu. Bencazi hazırdı, yolu kesen kayadan ve ağaç gövdesinden barajın üstündeki yamaçlarda 300 Arap pusuya yatmış bekliyordu. En yakını yolun kıyısından 5 metre ötedeydi. Baraja yerleştirilen mayınlar patlamazsa el bombalarını savurup ileri atılmaya hazırdı. İki yandan birer Vickers makineli yola çevrilmişti. Yahudi teğmen Moshe Rashkes başta ilerleyen savaş arabasından peşindeki kamyonların karaltılarını seçebiliyordu. Bir kilometre kadar uzayan bir tırtıl gibi 40 kamyon, yüzlerce çuval un, binlerce kutu konserve et, sardalye ve margarin taşıyordu. Kamyonların biri de Kudüs halkının haftalardır görmediği bir meyve portakal taşıyordu. 100 bin Yahudi için teğmen Rashkes'in 40 kamyonu birkaç öğün yemekten çok daha büyük bir önem taşımaktaydı. Hayati geçidin denize giden yolun kesilmediğini ispatlayacaktı bu kamyonlar. Bencazi'nin ilk gördüğü sabah sisinden ağır ağır sıyrılan Rashkes'in savaş arabasıydı. Babel Uet boğazının girişini belirleyen pompalardan 600 metre kadar gerideydi. Rashkes ilk tüfek seslerini, sonra da bir patlamanın büyük gürültüsünü işitti. Barajı zorlayıp açacak kamyon ilk mayına toslamıştı. Aynı anda Hulda'yı uyaran konvoy şefinin sesini kulaklarında işitti. Kuşatıldık ama ilerlemeye devam ediyoruz. Konvoya refakat eden sandviçler kısa süre sonra Bencazi'ye o kadar yakınlaşmıştı ki zırhlı kapakların arasına ateş eden makinelilerin kıvılcımlarını seçebiliyordu. Düdük çalarak hendekte mevzilenen adamlarına arabaları bombalamalarını bildirdi. Böylece arabaların içindekileri iyice kapanmak zorunda bırakacaktı. Hava boğucu bir hal almıştı. Yaydım ateş Rashkes'in savaş arabasının bir dolu fırtınası gibi kaplamıştı. Bir aralıktan saldırganları seçmeye çalıştı ama yolu tıkayan kaya ve ağaç duvardan başka şey göremedi. Önünde hendeğin kıyısına devrilmiş olan baraj yıkıcı aracın kalıntısını, onun yanında da Kudüs yolunu iyice kapayan ikinci kamyonu görüyordu. Konvoyun her yanından delinen lastiklerin boğuk patlamaları geliyor, ortalığı aydınlatan gün ışığında parçalanan radyatörlerden yükselen küçük buhar bulutlarını seçebiliyordu. Sürüsünün peşinden koşan bir çoban köpeği gibi konvoy şefi Hillman arabasıyla öne doğru ilerliyor, şoförlere bağırarak arabalarını birbirine yaklaştırmamalarını söylüyordu. Ama arkadakiler ilerlemek istediğinden konvoy kısa süre sonra Bencazi'nin nişancılarına toplu bir hedef oldu. Rashkes baraj devirici aracın içindekileri kurtarma emri aldı. 5 adam kalıntının imdat kapısından çıkıp savaş arabasına sığınabildiler. Sonra teğmen yana devrilen ikinci kamyona yaklaştı. Zırhlı şoför yerinin kapısının altından inceden inceye kan sızıyordu. Alevler arka tarafı yalıyor ve şoför yeriyle benzin deposuna doğru yayılıyordu. Rashkes seslendi ama cevap alamadı. Ateş iyiden iyiye güçleniyordu. Tam yangından uzaklaşması için savaş arabasına işaret verirken birden korkunç bir şey gördü. Kapı tokma oynuyordu. İki adam savaş arabasından atlayıp kamyona doğru süründüler. Araplar üzerlerine kurşun yağdırırken kapıyı açmaya çalıştılar. İçeriden vuruluyor dedi telaşla kapı tokmağını zorlayan adamlardan biri. Ama kilit bilmiyor, kopkoyu kan sızıntısı damla damla yere akmaya devam ediyordu. Alevler iyice yükselip az sonra benzin deposunu yalamaya başladı. Rashkes iki adama kamyondan uzaklaşıp savaş arabasına dönmelerini emretti. Kapı tokmağı yine belli belirsiz oynadı. Sonra birkaç saniye içinde alevler benzin deposunu sardı ve şoför yeri bir alev denizinde kayboldu. Konvoy kımıldayamayacak halde tıkanıp kalmıştı. Geri dönmeye kalkışan 5-6 kamyon sel çukuruna yuvarlanmıştı. Ne barajı aşmak ne de yanıp iskelet haline kamyonların çevresini dolanmak söz konusuydu. Tüfek seslerini duyan sürüyle köylü insan avcılarına katılmak için tepelerden koşup geliyordu. Yukarılardan kadınların tiz çığlıkları onları desteklemekteydi. İzak, İzak, bugün ölüm senin kapında diye kötü bir İbranice ile bağırıldığını işitiyordu Rashkes. Bir saat, iki saat, altı saat geçti. Arabalardan sıcaktan boğulan Yahudiler giysilerini çıkarıp attılar. Rashkes'in savaş arabasının cephanesi de tükenmek üzereydi. Sonunda geri çekilme emri geldi. Hala işleyen kamyonların çoğu patlak lastikler üzerinde geri çekilebildi. Felaketten kurtulabilen savaş arabaları geri çekilenleri korumaya ve kalıntıları uçuruma itip yolu açmaya çalıştılar. Arabası ağır ağır Hulda'ya yaklaşırken Rashkes Arapların yamaçlardan aşağı koştuklarını gördü. Zafer çığlıkları atarak çekirgeler gibi kamyonlara saldırıyor, iskeletlerine varıncaya dek yağmalıyorlardı. Titrek eller un çuvallarına, sardalya ve et sandıklarına yapışıyordu. Kopuk bir gerdanlığın taneleri gibi taştan taşa zıplayan portakallar dört yana yuvarlanıyordu. Yağmaladıkları yükün altında iki büklüm, sonu gelmeyen köylü sıraları, vadiye giden keçi yollarını tırmanıyorlardı. O gece Beit Mahsir'de, Saris'te, Kastel'de, yolun tepesinde asılı duran Yahuda'nın bütün yoksul köylerinde, Kudüs'teki aç Yahudilerin umutsuzluk içinde bekledikleri yiyeceklerle karınlar tıka basa doyurulacaktı. Hagana o gün 6'sı kamyon, 2'si savaş arabası, 19 araç kaybetti. Hulda'dan yola çıkanların neredeyse yarısını. Adamları tarafından çekilen 19. araç, Harun Ben Cazzi için zaferinin kişisel bir anısı olacaktı. Bu da konvoy şefinin Hillman'ın arabasıydı. Dov Joseph her zamanki gibi sabaha karşı 40 kamyonluk bir konvoyun Kudüs'e doğru yola çıktığını haber almıştı. Akşam sekreterlerinden biri konvoyun gelemeyeceğini bildirdi. 29 Kasım'dan beri ilk kez bütün bir konvoy şehre ulaşmayı başaramamıştı. Müthiş üzülen Joseph koltuğuna gömüldü. Açık bir gerçek kafasında yer etti. Bu kez kuşatıldık. 19. Cehennemin ortasında bir ev. Topluluğun yaşadığı binalar neredeyse insanların göçü kadar eski bir yola hakimdi. Davud'un şehri Kudüs'te Hebron, El Halil arasında tam yarı yola rastlayan küçük bir Rus manastırının batısında uzanıyordu bu evler. Aylardan beri oradaki 450 kadın, erkek ve çocuk kuşatılmış halde yaşıyordu. Kıfar Etzion'a bağlı 4 kibbutz Kudüs yakınlarını koruyordu. Ama yerleri öylesine göz önünde ve şehrin Yahudi kesimiyle bağları öylesine zayıftı ki David Shaltiel başkomutanlıktan buranın boşaltılmasına izin verilmesini istemişti. İbrahim sürülerini buranın çıplak tepelerinde gezdirmiş, Davud Kudüs'ü ele geçirmek ve Yahuda kabileleriyle İsrailinkileri birleştirmek için bu tepeleri aşmış, Josafat savaşçıları Moabitlere karşı kazandıkları zaferden ötürü Tanrı'ya şükretmek için bu tepelerde toplanmışlardı. İbrani halkının şeflerinin beşiği olan bu tepeler, yüzyıllar sonra ateşli ve bazen savaşçı bir Arap milliyetçiliğinin kalesi haline gelmişti. Çok eskiden beri Yahudi bilim ve fen ocağının varlığına rağmen başkent Hebron Arap bağnazlığı konusunda kuzeydeki benzeri Nablus'la yarışıyordu. Kısa süre önce 1929 karışıklıkları sırasında aşağı yukarı savunmasız olan 70 hahan şehrin müftiye körü körüne bağlılığının bedelini hayatlarıyla ödemişlerdi. 1936 yılında yeni bir Arap ayaklanması son Yahudileri de babaları İbrahim'in yattığı bu şehirden kaçırmıştı. Kıfar Etzion'u meydana getiren 4 kuruluş, atalarının ülkesinden yeniden Yahudi varlığını hissettirmek ve aynı zamanda Kudüs'ü korumak amacıyla bir ileri karakol kurmak için girişilen inatçı çabaya tanıklık ediyordu. Hebron yöresindeki Araplar için Kıfar Etzion yüzyıllar boyu tümüyle kendilerine ait olan topraklara bir yabancı sızmasıydı. 1928 yılında bir Arap şeyhi bu toprakları Kudüs'te yaşayan bir grup sofu Yahudi'ye satmıştı. 10 kadar aile buraya yerleşecekti ama 1929 kıyımı bu ilk girişimi başarısızlığa uğrattı. Zengin bir Yahudi toprak sahibi araziye sahip oldu, komşu köylerden satın aldığı topraklarla genişletti ve bir limon bahçesi kurmak için 40 işçi getirtti. 1936 yılında çıkan karışıklıklar Yahudilerin bu bölgeye yerleştirilmesini geçici olarak erteledi. Toprağın Arapların eline geçmesini önlemek için Ulusal Yahudi Fonu geleceği düşünerek talihsiz toprak sahibinden buraları devraldı. Hatta 1939 yılından beri bu kesimde Yahudilerin toprak sahibi olmalarını engelleyen İngiliz Beyaz Kitabı'nın hükümlerini de kanunun bir boşluğundan yararlanarak atlatmayı başardı. 1942 yılında İngilizler tarafından bir kampa konulan komşu Alman Benediktin papazlarının topraklarıyla binasını da satın aldı. Sonraki yılın bir Nisan gecesi 10 erkek ve 3 kadın buraya gizlice yerleşti. Kıfar Etzion doğmuştu. Siyonistler tarafından Yahudilerin Filistin'e yerleştirilmesiyle ortaya çıkan örgütün, yani kibbutzun, mükemmel bir örneği olacaktı. Bu ilk çiftçiler 1934 yılında Polonya'da kurulan bir dinsel örgüte bağlıydılar. Bağlı oldukları örgütün doktrini, Torah ilkelerine kesin kes uymakla ortak bir çalışma düzenini bir arada öngörüyordu. Kıfar Etzion'un hiç de konuksever olmayan tepelerinde 7 amansız yıl süresince Samiriye'nin nankör toprağını işleyerek bir çiftlik kurmayı başardılar. Kardeşlerimiz Avrupa'da korkunç bir alın yazısıyla boğuşurken, diyordu içlerinden biri Kıfar Etzion'a yerleştiği gece, biz hayatta kalacaklar için bir barınak yapmak üzere buraya geldik. Kehanetin böylesine gerçeğe yakın olduğu az görülmüştü. 2 yıl sonra öncülerin yanında yeni bir hayata başlamak üzere iskelet haline gelmiş 60 kadın ve adam Kıfar Etzion'a geldi. Dinsel bir bağdan öte bu kez dış görünüşlerindeki bir benzerlikle kamplara atılan Yahudilerin etine kazınmış kimlik numaralarıyla birleşiyorlardı. 19 yaşında bir Çek genci olan Akiva Levi, yeni yetmeliğinin tümünü Silezya'daki bir ölüm kampında bulunan gaz odalarının kapılarında geçirmişti. Sarışın ve çok güzel bir kız olan Zipora Rosenfeld Auschwitz'ten geliyordu ve Varşova gettosu Nathaniel Steinberg'in gözlerinde yanıyordu hala. İzak ben Sira için kasvetli bir yolculuğun sonuydu bu. Kıfar Etziyon'un 13 kurucusundan biri olan Ben Sira, savaş sonunda ailesinden hayatta kalanları aramak için Avrupa'yı dolaşmıştı. 12 kız ve erkek kardeşinden ancak 5'ini bulabilmişti. İçlerinden 4'ü Ben Sira ailesinin bir kolonu, Kıfar Etziyon tepelerinde yaşatmak için kendisiyle gelmişlerdi. Zor bir hayat yeni gelenleri bekliyordu. Kırbaç gibi yakan bir rüzgar kışın tepelerin arasına dalıyor, buz gibi sisten bir kefen tepeleri sık sık görünmez kılıyordu. Yazında toprağı kurutan ve insanları yere deviren acımasız bir güneş vardı. 2 yıl süreyle topluluk manastırın sarnıçlarına toplanan kış yağmurlarının sularıyla geçindi. Üstelik bu su o kadar azdı ki bitkilere öncelik tanımak gerekiyordu. Her metrekare toprak taşlardan kazanılıyor, elle temizleniyor ve devamlı tesviye ile aşınmadan korunuyordu. Ancak bağlarla meyve ağaçlarının bu kayalık toprakta gelişip ürün verebileceği gecikmeden anlaşıldı. İlk sürgünlerinin ekimini büyük bir tören belirledi. Gelecekte yemiş bahçelerinin gelişeceği her evlek önünde bir araya gelen topluluk, üyelerden biri tarafından özel olarak hazırlanan yemini bir ağızdan hararetle etti. ''Tepelerimizden verimsizliğin utancını kovmadıkça'' dedi Kıfar Etziyon çiftçileri. ''Buraları meyve ve ağaçla kaplamadıkça rahat huzur tanımayacağımıza and içeriz.'' Doğal güçlüklere inançlarının özel katılığından ortaya çıkanlar ekleniyordu. Kutsal günlerde ineklerin sağılabilmesi için çok karışık bir yol bulunması gerekti. Çiftçiler kıraç toprağa alışkın badem ağaçlarına yapılacak elma aşısının ağaçların çabuk gelişmesini sağlayacağını biliyorlardı. Ama Torah birbirine yabancı türlerin her türlü birleşmesini yasakladığından bu tekniği uygulamak için Kudüs'teki en yüksek dinsel yetkililerin işe karışması gerekti. Torah 4. yılda olmadan meyvelerin toplanmasını yasakladığından çiftçiler tarım dışında gelir kaynakları aramak zorunda kaldılar. İlkbahar ve yaz aylarında çadırlara yerleşiyor ve evlerini kırda birkaç gün geçirmek isteyen Kudüslülere kiralıyorlardı. Bütün bu engellere rağmen ilk kibbutz durmadan gelişti. Nüfusu da aynı şekilde arttığından Kıfar Etziyon çekirdeğinin çevresinde 3 kibbutz daha kuruldu. Masuot, Ayn Tsurim ve Revadim. Birbiriyle yakından ilgili bu 4 kuruluş resmen Etziyon bloku adını aldı. Ama topluluğu belirleyen Kıfar Etziyon adı bir alışkanlık olarak kaldı. Filistin'in bütün bölgelerindeki Yahudiler tarafından büyük sevinçle karşılanan paylaştırma kararı, Kıfar Etziyon'da sınırlı bir neşe uyandırdı.